Ayrım 12. Üçüncü Şempanze, Jared Diamond, sayfa 105. Cinsel asimetreye dair bu iki temel gerçeği aklımızda tutarak en iyi oyun stratejisinin ne olduğunu ve Eddie'nin ne zaman yarar sağlayacağını inceleyebiliriz. Gelin artan karmaşıklığa dair üç oyun planını gözden geçirelim. Birinci oyun planı. Bir erkek daima Eddie peşinde koşmalıdır. Çünkü kaybedecek çok az ve kazanacak çok fazla şeyi vardır. İnsan evriminin büyük bölümünde hüküm süren bir kadının hayatı boyunca ortalama 4 çocuk büyütebildiği avcı toplayıcı koşulları düşünün. Erkek bir cilveleşme sonucunda çocuk üretimini 4'ten 5'e çıkarabilir. Bu da birkaç dakikalık iş sonunda %25 gibi devasa bir artış anlamına gelmektedir. Bu şaşırtıcı biçimde basit olan akıl yürütmenin nesi yanlış? İkinci oyun planı. Biraz düşününce birinci oyun planının temel hatası açığa vurulabilir. Birinci oyun planı Eddie'nin yalnızca erkeklere yönelik potansiyel faydalarını göz önünde bulundurur. Potansiyel bedellerini ise göz ardı eder. Bu bariz bedeller Eddie eyleminde bulunan kadının kocası tarafından saptanması, zarar verilmesi ya da öldürülmesi riskini, erkeğin kendi karısının onu terk etmesi riskini, erkeğin eşi tarafından aldatılma riskini ve meşru doğan çocukların ihmal yüzünden acı çekme riskini içermektedir. Bu nedenle ikinci oyun planının Kazanovası çok yönlü bir yatırımcı gibi kârını arttırma ve kaybını azaltma peşinde koşmalıdır. Hangi düşünce daha kusursuz biçimde makul olabilir? Üçüncü oyun planı. İkinci oyun planıyla tatmin olacak kadar saf olan bir erkek muhakkak bir bayana Eddie ya da EÖI teklifiyle yanaşmamış bir erkektir. Daha da kötüsü bu saf adam her Eddie yaşayan bir erkeğe karşılık bir Eddie ya da en azından bir EÖI yaşayan kadın olduğunu vurgulayan heteroseksüel cinsel ilişki istatistikleri hakkında bile hiç düşünmemiştir. Birinci ve ikinci oyun planları o olmaksızın erkek stratejisinin başarısızlığa yazgılı olacağı, kadın stratejisini göz önünde bulundurmayarak ortak bir hataya düşer. Dolayısıyla üçüncü oyun planı erkek ve kadın stratejisini harmanlamak zorundadır. Fakat bir koca bir kadının en üst düzeyde üreme potansiyelini verme konusunda yeterli olmasına karşın bir kadını Eddie ya da EÖI'ye çeken nedir? Bu sorun insanlık tarihi boyunca aldatan erkeklerin becerilerini zorladığı kadar Eddie ile entelektüel olarak ilgilenen teorik sosyobiyologların şimdiki neslinin kafasını da karıştırmaktadır. Üçüncü oyun planına ilişkin teorik keşfimizde daha ileri gidebilmek için Eddie ile ilgili kesin deneysel verilere ihtiyacımız var. İnsanların cinsel alışkanlıkları ile ilgili anketler güvenilir olmadığından gelin öncelikle büyük koloniler halinde eşli biçimde yuvalanan kuşlarla ilgili yakın zamanda yapılan çalışmalara bakalım. Kuşlar çiftleşme sistemleri bakımından en yakın akrabalarımız olan kuyruksuz maymunlara göre bize çok daha fazla benzeyen hayvanlardır. Bizimle karşılaştırıldığında kimsenin onları Eddie'ye teşvik edenin ne olduğunu soramamasına ilişkin bir dezavantaja sahiptirler. Tabii bizim cevaplarımız genellikle yalan olduğundan bu büyük bir kayıp sayılmaz. Eddie araştırmalarında kuş kolonilerinin üstünlüğü, tespit edilen kuşların yakınında yüzlerce saat oturup kimin kiminle ne yaptığını kesin olarak belirlemeye olanak tanımasından kaynaklanır. Büyük insan popülasyonlarında bunun olabilirliğine ilişkin hiçbir şey duymadım. Aldatmayla ilgili yakın zamandaki gözlemler balıkçıl, martı ve kazların 5 türünde yapılmıştır. 5 türün tümü tek eşli erkek, dişi çiftlerinden oluşan yoğun koloniler halinde yaşamaktadır. Tek başına bir ebeveyn yiyecek bulmaya gittiğinde yuva savunmasız kalacağından ve büyük ihtimalle tahrip edileceğinden, ayrıca bir erkeğin tek başına yavruları besleme ve aynı zamanda iki aileyi koruma yeteneği olmadığından bir ebeveyn yavru yetiştirmekte yetersiz kalır. Bunun sonucunda bu kolonideki kuşların cinsel stratejilerinin temel kuralları şunlardır. Çok eşlilik yasaktır. Kısa bir süre içinde doğacak yavrulara bakacak bir eş bulmadığı müddetçe bir dişinin çiftleşmesi anlamsızdır. Fakat bir erkeğin bir başka erkeğin dişisini gizlice dönlemesi uygulanabilir bir stratejidir. İlk çalışma Texas Hog Island'da mavi ve akbalıkçılarla yapılmıştır. Bu türlerin erkekleri yaptıkları yuvada kalarak orayı ziyaret eden dişilere kur yapar. Sonunda bir erkek ve bir dişi birbirini kabul eder ve yaklaşık 20 kez çiftleşir. Sonra dişi yumurtlar ve erkek yuvayı ve yumurtaları korumakla meşgulken günün pek çok saatini beslenerek geçirir. Eşleşmeden bir ya da iki gün sonra dişi beslenmek için yuvadan her ayrıldığında erkek gelip geçen dişilere kur yapmaya devam eder. Ama bu ediyle sonuçlanmaz. Aslında erkeğin yarı sadakatsiz davranışı eşinin onu terk etme ihtimaline karşı bir başka eşi yedekte tutarak boşanma sigortası sağlamaktadır. Çiftlerin %20'sinde gerçekten de dişi erkeği terk etmektedir. Gelip geçen dişiler durumu bilmedikleri için erkeğin kur yapmasıyla ilgilenirler. Bu dişiler bir eş aramaktadırlar ve erkeğin bir eşi olduğunu, yuvanın hanımı yuvaya dönüp onları kovana dek hiçbir şekilde bilmezler. Sonuçta erkek eşine güvenmeyi öğrenir ve artık başka dişilere kur yapmayı bırakır. Mississippi'deki küçük mavi balıkçılara ait ikinci öyküde boşanma sigortası olarak ortaya çıkan davranış daha ciddi bir hal alır. Burada büyük çoğunluğu eşi yiyecek bulmaya giden dişiyle komşu yuvadaki erkek arasında gerçekleşen 62 Eddy durumu belgelenmiştir. Birçok dişi buna önce direnmişse de sonra direnmekten vazgeçmiştir ve bazı dişiler meşru çiftleşmeden çok Eddy'yi tercih etmiştir. Aldatan erkek kendi boynuzlanma riskini azaltmak için mümkün olduğunca hızlı bir şekilde beslenir, eşini koruma amacıyla sıklıkla kendi yuvasına döner ve Eddy için komşu yuvadan daha öteye geçmez. Eddy genellikle seçilen dişi henüz yumurtlamadan ve hala döllenebiliyorken gerçekleştirilir. Fakat aldatma sırasındaki çiftleşme evlilik içi çiftleşmedekinden daha hızlı bir şekilde yapılır. 8'e karşı 12 saniye. Ve bu nedenle dölleyebilme anlamında daha az etkilidir. Eddy'ye karışmış tüm yuvaların yaklaşık yarısı daha sonra parçalanmıştır. Michigan gölünde bir eşe sahip olan erkek kara martılarının %35'inin Eddy yaşadığı gözlemlenmiştir. Bu oran 1974'te Playboy'da yayımlanan bir çalışmada Amerikalı evli genç erkeklere ilişkin %32'lik oranla neredeyse aynıdır. Fakat dişilerin davranışları açısından martılar ve insanlar arasında büyük bir fark vardır. Playboy Amerikalı genç kadınların %24'ünün Eddy yaşadığını bildirirken bir eşi olan her dişi martı aldatmaya yanaşan erkekleri erdemli bir şekilde reddeder ve kendi eşinin yokluğunda komşu erkeği baştan çıkarmaya asla çalışmaz. Erkeklerin her Eddy'si EÖI'yi deneyimleyen ve eşi olmayan bir dişiyle gerçekleşir. Aldatılma riskini azaltmak için erkek martı, eşinin doğurgan olduğu dönemde, doğurgan olmadığı döneme göre yuvasındaki davetsiz misafirleri kovalamaya daha çok zaman ayırır. Erkek Eddy için yuvayı terk ettiğinde de eşini kendisine sadık kalmaya teşvik etmesinin sırrı, karmaşık üreme stratejisi peşinde koşan bazı evli erkekler gibi, onu özenle beslemesinde ve her uygun olduğunda onunla çiftleşmesinde yatar. Son verilerimiz Manitoba'daki kar kazlarının çiftleşmelerine ilişkin bilgileri içermektedir. Mavi balıkçılarda açıkladığım gibi kar kazlarında Eddy bir erkeğin başlangıçta kendisine direnç gösteren komşu yuvadaki dişiye eşi yokken yaklaşmasını kapsar. Dişinin eşinin yuvada bulunmamasının nedeni onun da Eddy peşinde koşmasıdır. Erkek kaz kazandığı oranda kaybediyor gibi görünebilir ama o kadar aptal değildir. Dişi yumurtladığı sürece erkek onu koruyacaktır. Kuluçkadaki bir dişi erkeği yanında yokken 50 kat daha sık teklif alır. Dişinin yumurtlaması bittikten sonra erkek babalığından emin bir şekilde Eddy arayışına girer. Kuşlarda bu tipteki çalışmalar aldatmaya bilimsel yaklaşımın değerini ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar aldatan erkek kuşların evde babalık durumlarına ilişkin garantiyi sağlarken bir yandan da tohumlarını etrafa yayma seçeneklerinin her ikisini sürdürmek için geliştirdiği karmaşık stratejileri açığa çıkarmıştır. Bu stratejiler bir erkeğin eşinin sadakatinden emin olmadığı müddetçe boşanma sigortası olarak eşi olmayan başka dişilere kur yapmasını, doğurgan dişisini korumayı, onu bol miktarda yiyecekle besleyip sık sık çiftleşerek yokluğunda kendisine sadık kalmasını sağlamayı ve kendi eşi doğurgan değilken fakat komşusunun dişisi doğurganken ona göz dikmeyi kapsamaktadır. Fakat bilimsel yöntemin bu uygulamaları bile bütün gücüne rağmen dişi kuşların, eğer varsa Eddie'den kazancının ne olduğunu açıklığa kavuşturamamaktadır. Olası bir cevap, eşini terk etmek üzere olan dişi balıkçıların Eddie'yi yeni bir eş bakınmak için kullanması olabilir. Bir diğer olasılık, erkek sayısının yetersiz olduğu bazı kolonilerdeki eşi olmayan dişi martıların EÖI ile döllenmesi ve yavrularını benzer durumda bir dişinin yardımıyla büyütmesi olabilir. Kuş kolonileriyle yapılan çalışmalardaki temel kısıt, dişilerin genellikle Eddie yaşamaya isteksiz olmasıdır. Dişinin aktif rolünü anlayabilmek için kültürel çeşitliliğin karmaşıklığı, gözlemcilerin ön yargıları ve güvenilirliği, kuşkulu anket sorularına rağmen insanlarla yapılan çalışmalara dönmekten başka seçeneğimiz yok. Dünyanın her yerine yayılmış farklı kültürlerdeki erkek ve kadınları kıyaslayan anketler tipik olarak aşağıdaki farklılıkları saptama iddiasındadır. Erkekler Eddie ile kadınlardan çok daha fazla ilgilidirler. Erkekler çeşitlilik adına seks partner çeşitliliğini kadınlardan daha fazla gözetmektedirler. Kadınları Eddie'ye iten şey evliliklerinden memnun olmamaları ve veya uzun süreli yeni bir ilişki isteğidir. Ve erkekler kaçamak yaparken eş tercihlerinde kadınlara göre daha az seçicidirler. Örneğin Yeni Gine'nin yükseklerinde yaşayan birlikte çalıştığım insanların erkekleri eşleriyle, çok eşlilik durumunda birden fazla eş de olabilir, olan cinsel birlikteliklerinin kaçınılmaz olarak sıkıcı olması nedeniyle Eddie peşine düştüklerini, kadınlarsa Eddie'yi temel olarak kocaları onları, örneğin yaşlılık nedeniyle tatmin edemediği için istediklerini söylemektedirler. Bir çevrim içi buluşma servisinin yaptığı anketi dolduran yüzlerce genç Amerikalı arasında kadınlar zeka, statü, dans etme yeteneği, din, ırk ve benzeri neredeyse her belirleyici etmen için erkeklere göre çok daha güçlü bir partner seçiciliği sergiliyorlardı. Erkeklerin kadınlardan daha seçici davrandığı tek kategori fiziksel çekicilikti. Buluşmadan sonra erkekler ve kadınlar bir bilgilendirme anketine tabi tutuldular. Buna göre erkeklerin bilgisayarın seçmiş olduğu partnerlerine kadınlardan 2,5 kat daha fazla romantik çekim duydukları sonucu ortaya çıktı. Bu nedenle partnerlerine verdikleri tepkilere göre kadınlar daha seçiciyken erkekler bu anlamda daha az ayrımcıydı. İnsanlara Eddie ile ilgili tutumlarını sorduğumuzda dürüst bir cevap bekliyorsak elbette pek de sağlam olmayan bir zeminde duruyoruz demektir. Fakat insanlar yaptıkları kanunlarla ve davranışlarıyla da tutumlarını sergilemektedir. Özel olarak insan toplumlarında yaygın olarak görülen bazı ikiyüzlü ve sadist özellikler, erkeklerin Eddie peşinde koşarken yüzleştiği iki temel zorluktan köken almaktadır. Birincisi, karmaşık üreme stratejisi sergileyen bir erkek şu iki şeyin ikisini de istemektedir. Başka erkeklerin eşleriyle cinsel ilişki yaşamak ve kendi eş ya da eşlerinin başka erkeklerle cinsel ilişki yaşamaması. Dolayısıyla bazı erkekler kaçınılmaz olarak başka erkekler pahasına kazanır. İkincisi, daha önce tartıştığımız gibi erkeklerde yaygın olarak görülen boynuzlanma paranoyasının gerçekçi bir biyolojik temeli vardır. Aldatmaya ilişkin kanunlar erkeklerin bu ikilemle nasıl başa çıktığını açık bir şekilde kanıtlamaktadır. Yakın zamana kadar bu yasaların neredeyse tamamı, İbrani, Mısır, Romalı, Müslüman, Afrikalı, Çinli, Japon ve diğerleri asimetrik bir nitelikteydi. Bu yasaların erkeklerin doğan çocukların babası olduğunu güvenceye almaktan başka bir amacı yoktu. Sonuç olarak bu yasalar aldatmayı işe karışan kadının evlilik durumuna göre tanımlarken erkeğin durumunu göz önünde bulundurmamaktadır. Evli bir kadının Eddie yaşaması genellikle şiddetli intikam ya da başlık parası ödemeksizin boşanma gibi tazminat haklarına sahip kocasına karşı suç işlediği anlamına gelmektedir. Evli bir erkeğin Eddie yaşaması ise eşine karşı işlediği bir suç sayılmaz. Bunun yerine erkeğin Eddie yaşadığı kadın evliyse, bu kadın eşine karşı, evli değilse babasına ya da kardeşlerine karşı, gelecekteki bir gelin olarak değeri düştüğü için bir suç işlemiş olarak kabul edilir. 1810'da yürürlüğe giren bir Fransız yasasına kadar erkeğin sadakatsizliğine dair bir ceza hukuku hiç var olmamıştır. Bu yasa da sadece eşinin karşı çıkması durumunda bir erkeğin evde cariye bulundurmasını yasaklıyordu. İnsanlık tarihi perspektifinden bakıldığında batıdaki zina yasalarında simetri yokluğu ya da yakın simetri sadece son 150 yılda ortaya çıkmış bir yeniliktir. Bugün bile İngiltere ve Birleşik Devletler'deki savcılar ve hakimler erkek kendisini aldatan eşini ya da onun aşığını suçüstü yakalayıp öldürdüğünde kasten adam öldürme suçunu kasıtsız öldürmenin en hafifine çevirmekte ya da zanlıyı tamamen beraat ettirebilmektedir. Babalık güvencesini muhafaza eden belki de en özenli sistem Tang Hanedanlığı dönemindeki Çin İmparatorluğu'ydu. İmparatorun yüzlerce karısının ve cariyesinin regl olma tarihleri, imparator eşiyle birlikte olduğunda bunun hamilelikle sonuçlanma ihtimalini arttırmak için bir grup saray görevlisi tarafından kayıt altına alınırdı. Cinsel birleşmenin yaşandığı tarihlerde kadınların kollarına kalıcı dövme yapmak ya da sol bacaklarına gümüş bir halka takmak suretiyle yardımcı nitelikteki kayıt yöntemleriyle birlikte kaydedilirdi. İmparator dışında haremde bulunan erkeklerin de bu titizlikten eşit oranda nasibini aldığını söylemeye gerek yok. Başka kültürlerdeki erkekler babalıklarından emin olmak için daha az itinalı fakat daha iğrenç yollara başvurmuşlardır. Bu önlemler bakire olduğu kanıtlandığında yüksek başlık parası eden bir mal gibi sunulan eşlere, kızlarına ya da kız kardeşlerine cinsel erişimi kısıtlamayı içermektedir. Görece ılımlı önlemlerse yakın takibi almayı ya da kadınların hapsedilmesini kapsar. Benzer amaçlar Akdeniz ülkelerinde onur ve utanç kavramlarıyla kodlanır. Bu da Edi senin için değil benim içindir. Sen yaparsan bu benim onurum için bir utanç kaynağıdır anlamına gelmektedir. Daha ciddi önlemler yanıltıcı biçimde kadın sünneti olarak adlandırılan barbarca uygulamayı içermektedir. Bu uygulamada klitoris ya da üreme organının dış tarafının büyük bir kısmı kadının evlilik içi ya da evlilik dışı cinselliğe ilgisini azaltmak için yok edilir. Kesin bir biçimde emin olma kararlılığındaki erkekler kadınların üreme organlarının dışında bulunan büyük dudakları labia majora'yı birbirine dikip neredeyse tamamen kapatma işleminden oluşan infibülasyonu keşfetmişlerdir. Böylece cinsel birleşme ihtimali tamamen ortadan kalkar. İnfibülasyona uğramış bir kadının üreme bölgesi doğum için ya da çocuklar sütten kesildikten sonra döllenme için tekrar açılabilir ve koca uzun bir yolculuğa çıkacaksa tekrar dikilebilir. Kadın sünneti ve infibülasyon bugün Afrika'dan Suudi Arabistan'a ve oradan Endonezya'ya kadar 33 ülkede hala uygulanmaktadır. Zina yasaları, imparatorluk kayıtları ve cinsel ilişkiden zorla alıkoyma babalığı garanti altına almaya hala yetmediğinde cinayet son çare olarak karşımıza çıkmaktadır. Amerika ve başka ülkelerdeki pek çok şehirde yapılan çalışmalarda cinsel kıskançlığın kasıtlı insan öldürmenin en genel sebeplerinden biri olduğu ortaya çıkmıştır. Çoğunlukla katil bir kocadır ve kurban onu aldatan eşi ya da sevgilisidir. Bazen de sevgili kocayı öldürür. Aşağıdaki tablo 1972'de Detroit'te gerçekleşen cinayetlerin sayılarını vermektedir. Merkezi politik devletlerin ortaya çıkışı askerleri daha yüce motivasyonlara yöneltmeden önce cinsel kıskançlık savaş nedeni olarak insanlık tarihinde geniş ölçüde yerini almıştır. Truva Savaşı'na sebep olan şey Truvalı Paris'in Sparta Kralı Menelaus'un karısı olan Helen'i baştan çıkarmasıydı. Günümüzde Yeni Gine yaylalarında yalnızca domuzların sahibinin kim olduğu üzerine bir çekişme, savaş başlatmada seks üzerindeki çekişmeye rakip olabilir. 1972 yılında Birleşik Devletler Detroit'teki cinsel kıskançlıklara bağlı cinayetlerin incelenmesi, toplam 58 cinayet, kıskanç erkeklerin neden olduğu 47 cinayet, 16 vaka kıskanç erkek aldatan kadını öldürmüştür. 17 vaka kıskanç erkek kendisine rakip olan erkeği öldürmüştür. 9 vaka kıskanç erkek suçlanan kadın tarafından öldürülmüştür. 2 vaka kıskanç erkek suçlanan kadının akrabaları tarafından öldürülmüştür. 2 vaka kıskanç erkek sadakatsiz eşcinsel sevgilisini öldürmüştür. 1 vaka kıskanç erkek masum görgü tanığını öldürmüştür. Kıskanç kadının neden olduğu 11 cinayet. 6 vaka kıskanç kadın aldatan erkeği öldürmüştür. 3 vaka kıskanç kadın kendisine rakip olan kadını öldürmüştür. İki vaka kıskanç kadın suçlanan erkek tarafından öldürülmüştür. Eşlere döllenmeden sonra kalıcı dövme yapılması, hapsedilmesi, cinsel organlarına fiziksel müdahale gibi asimetrik zina yasaları insan türüne özgüdür ve insanlığı alfabenin keşfinin temsil ettiği kadar temsil etmektedir. Daha doğrusu bu yöntemler erkeklerin genlerini yaymaya dair eski evrimsel amaçlarının yeni biçimleri olmaktadır. Bu amaca ulaşmanın diğer yollarından bazıları kıskançlık cinayeti, bebeğini öldürme, tecavüz, gruplar arası savaş ve aldatma gibi pek çok hayvanla paylaştığımız eski yöntemlerdir. İnsanlarda erkekler vajinayı kapatmak için dikerken bazı hayvanların erkekleri çiftleşmeden sonra dişisinin vajinasını yapıştırarak aynı sonuca ulaşır. Sosyobiyologlar hayvan türleri arasında bu edimlerin ayrıntılarındaki önemli farklılıkları anlama konusunda ciddi başarılar sağlamıştır. Yakın zamanda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre doğal seçilimin hayvanların anatomik yapılarını olduğu kadar soylarının sayısını en üste çıkarma eğiliminde olan davranış biçimlerini de evrimleştirmesine neden olabileceği artık tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. Çok az sayıdaki araştırmacı doğal seçilimin insan anatomisini şekillendirdiğinden şüphe etmektedir. Fakat bugün biyologlar arasında doğal seçilimin aynı biçimde sosyal davranışlarımızı da şekillendirdiğine dair keskin ayrımlara yol açan başka bir teori yoktur. Bu bölümde bahsi geçen insan davranışlarının çoğu modern batılı toplumlar tarafından barbarca bulunmaktadır. Bazı biyologlar sadece kendi davranışları nedeniyle değil, davranışların evrimine ilişkin sosyobiyolojik açıklamalar nedeniyle çılgına dönmüş durumdadır. Öyle görünüyor ki bir davranışı açıklamak rahatsız edici bir biçimde onu savunmaya denk düşüyor. Nükleer fizik ya da diğer bilimler gibi sosyobiyoloji de istismara açıktır. Başka insanları öldürmeyi ya da onlara acı çektirmeyi gerekçelendirmek için insanların bahaneleri her zaman olmuştur. Fakat Darwin evrim teorisini ortaya koyduğunda evrime dayalı akıl yürütmede bu bahaneler gibi istismar edilmiştir. İnsan cinselliği ile ilgili sosyobiyolojik tartışmalar beyazların siyahlara karşı davranışlarına ya da Nazilerin Yahudilere yaptıkları uygulamalara dair biyolojik gerekçelendirmelere benzer şekilde erkeklerin kadınları istismarını gerekçelendirme çabası olarak görülebilir. Bazı biyologların sosyobiyologlara yönelttiği eleştirilerde iki endişe nüksetmektedir. İlk olarak barbarca bir davranışın evrimsel bir temeli olduğunu ortaya koymak onu haklı çıkarabilir. İkincisi davranışların genetik temelinin gösterilmesi, bunu değiştirmek adına yapılacak girişimlerin abes olduğunu ima etmektedir. Şahsi kanaatime göre iki endişe de yersizdir. İlk olarak bir şeyin hayranlık duyulası ya da iğrenç olmasından bağımsız biçimde nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışabiliriz. Cinayeti güdüleyenin ne olduğunu inceleyen pek çok kitap cinayeti haklı çıkarma çabasıyla değil, önlemenin bir yolu olarak onun nedenlerini anlamaya çalışarak yazılır. İkinci endişeye ilişkin olarak bizler evrimleşmiş niteliklerimizin ve genetik olarak kazandığımız özelliklerin salt köleleri değiliz. Modern uygarlık bebek öldürme gibi eski alışkanlıkların engellenmesinde oldukça başarılı olmuştur. Aynı zamanda modern tıbbın temel amaçlarından biri zararlı genlerimizin ve mikropların etkilerini, bu genlerin ve mikropların bizi öldürmeye eğilimli olmasının neden doğal olduğunu anlayarak ortadan kaldırmaktır. Cinsel organı diken erkeklerin genetik olarak avantaj sağladığı gösterilse bile bu uygulamaya karşı duruşumuz etkilenmez. Tersine bir insanın bir başkasına bu şekilde davranması ahlaki olarak kabul edilemez olduğu için bu uygulamayı lanetleyebiliriz. Sosyobiyoloji insanın sosyal davranışlarının evrimsel içeriğini anlamada bu nedenle kullanışlı olsa da bu yaklaşım çok da ileri götürülmemelidir. İnsanın tüm etkinliği yavruların hayatta kalmasına indirgenemez. İnsana ait kültür bir kez ortaya çıktıktan sonra zamanla yeni amaçlar edindi. Bugün pek çok insan çocuk sahibi olma planı yapıyor ve birçoğu da zaman ve enerjilerini başka etkinliklere harcıyor. Sonraki bölümlerde cinselliğimiz gibi insana özgü olan sanat ve uyuşturucu madde kullanımı gibi başka özelliklerimiz için de benzer bir perspektife ulaşacağız. Bu etkinliklerin de hayvanlardaki kökleri tanımlanabilir. Hayatta kalma ve gen aktarımı ile ilgili rolleri ayırt edilebilir. Bu tarz bir evrimsel akıl yürütmenin bu insan davranışlarının kökenini anlamada önemli olduğunu iddia edebilirim. Fakat bu davranışların şimdiki biçimlerini anlamanın tek yolunun illaki evrimsel akıl yürütme olduğunu iddia edemem. Özetlersek, üreme oyununu kazanmak için diğer hayvanlar gibi biz de evrimleştik. Bu yarışın tek amacı olabildiğince çok sayıda torun bırakmaktır. Bu oyun stratejisinin mirasının çoğu hala bizimledir. Fakat aynı zamanda cinsel yarışın yöntemleri ve amaçlarıyla çatışabilecek bazı ahlaki amaçları da seçmiş bulunuyoruz. Amaçlar arasında böyle bir seçim yapmak diğer hayvanlardan en köklü farklılığımızı ortaya koymaktadır. 12. ayrımın sonu. Sayfa 115.